Ayrım 11. Yaratılış. Gore Vidal. Sayfa 151. 2. Ertesi sene yaz mevsiminde Mardonius'la beraber Babil'den Sart'a gittik. 4 atlı ve 8 yaya asker eşliğinde yolculuk ettik. İştar kapısından çıktığımızda haremin kadınları ve sonra da harem ağaları yeni sarayın çatısından bize el salladılar. Biz genç subaylar Dara'yla birlikte dünyanın bir ucundan diğerine kadar savaşmış olan bir düzine kadar kasvet verici derecede yaşlı adamdan huşu duyuyorduk. Babamı gerçekten tanıyan kıdemli bir subayla bile tanıştım. Ne yazık ki onun hakkında bana söyleyecek ilgi çekici hiçbir şey hatırlamıyordu. Küçük ordumuza Dara'nın kardeşi Artenes komuta ediyordu. Donuk bir kişiliği vardı, sonraları cüzzam kaptı ve yalnızlık içerisinde yaşamaya mahkum oldu. Cüzzamlıların büyük ruhani güçleri olduğu söylenir. Bereket versin ki hiçbir cüzzamlıya bunu tespit edecek kadar yakın olmadım. Hayatımda hiçbir yolculuktan, Babil'den Sart'a giderken geçirdiğim haftalardaki kadar zevk almadım. Mardonius büyüleyici bir yol arkadaşıydı. Her ikimiz de Xerxes'in arkadaşlığını özlediğimizden olsa gerek, aramızda olmayan arkadaşımıza duyduğumuz sevgiyi birbirimize aktarıyorduk. Her gece Sus'tan Sart'a uzanan 1500 millik yol üzerinde 13 mil arayla dizilmiş posta evlerinden birinin yanına çadırlarımızı kuruyorduk. Sonra içki alemi yapmaya gidiyorduk. Babil ülkesinde çok beğenilen hurma şarabına bile alışmıştım. Bir akşam hatırlıyorum, Mardonius, ben ve yük kafilesinde yolculuk eden birkaç kız ne kadar hurma şarabı içebileceğimizi görmeye karar verdik. Tuğlaları ve harcı yapıldı toza toprağa dönüşmüş eski bir yapı olan sözde met surların siperinde oturduk. Siper boyunca yuvarlanırken tepemdeki altın renkli dolunayı hala görebiliyorum. Yine hala yüksek duvarın dibinde bir kum tepeciğinde yatarken gözlerimde parlayan altın renkli güneşi de görebiliyorum. Geceleyin duvardan düşmüştüm. Yumuşak kum hayatımı kurtarmıştı. Mardonius bu işe çok güldü. Hurma şarabını içtikten sonra günlerce hasta olmuştum. Ülkenin yukarısına, denize doğru hareket ederken Fırat'ı sağımıza aldık. İmparatorluğumuzun genişliği ve çeşitliliği beni daha önce hiç olmadığı kadar çok etkiledi. Babil'in sıcak ve çokça sulanan kırsal bölgesinden Mezopotamya'nın çorak topraklarını aşarak Frigya ve Karya ormanlık ülkesine ulaştık. Her birkaç milde manzara değişiyordu. İnsanlar da alçak bölgelerin nehir kıyılarında yaşayan insanlar ufak tefek, esmer ve hızlıdır, büyük kafaları vardır. Dağlardaki insanlar uzun boylu, soluk yüzlü hantaldır ve küçük kafaları vardır. Yunan kıyı şehirlerinde olağanüstü ırk karışımları vardır. İyon ve Dor Yunanları baskın olmakla beraber bunlar sarışın Trakyalılar, esmer Fenikeliler ve soluk papirüs benizli Mısırlılarla evlenmişlerdir. İnsanların fiziksel olarak çeşitliliği insan karakterinin benzerliği kadar şaşırtıcıdır. Açık nedenlerle millette kralın yoluna sapmadık. Bunun yerine büyük kralın güneydeki en uç noktada sahip olduğu bir Yunan şehri olan Halikarnas'ta yoldan ayrıldık. Halikarnas'ın sakinleri Dor Yunanıdırlar ve geleneksel olarak Perslere sadıktırlar. Bizi kral Lidagmis karşıladı. Deniz sarayında ağırlandık. Bu kıyıya hakim ıslak gri taştan yapılma kışla gibi bir yapıydı. Mardonius ve ben uzaktaki yeşil Kos adasını gören bir odayı paylaştık. Hep penceredeydim. Hayatımda ilk defa denizi seyrediyordum. Damarlarımda denizci kanı akıyor olmalıydı. Acaba Lais'in İyonyalı atalarından mı geçmişti bu bana? Zira gözlerimi kabarmış mor sulardan ayıramıyordum. Sonbahar rüzgarlarıyla sürüklenen büyük dalgalar deniz sarayının dibine büyük bir gürültüyle vuruyordu. Bütün gece uyuyamadım. Dalgaların vuruşu arasındaki boşluklarda kulaklarımı kabarttığımda penceremin altında köpüklerin kabarışını ve fısıldayışlarını işitebiliyordum. Mardonius denizden büyülenmemi tuhaf buluyordu. Denize açılıncaya kadar sabret, hasta olacağından eminim. Mecusiler hep hasta olurlar. Mardonius beni çocukluktan beri mecusi olarak isimlendirmekten hoşlanırdı. İyi huylu bir delikanlı olduğundan bu lakaptan pek hayıflanmazdım. O günlerde Mardonius'u bir anlamda hakkında gerçekten hiçbir şey bilmeyecek kadar iyi tanıyordum. İnsanlar yeni tanıştıkları kimseleri veya önemli simaları uzaktan izleyerek tanımaya çalışırlar. Oysa ben Mardonius'un karakterini hiç incelemedim. Mardonius dünyaca ünlü olacağından sanırım gençken ve en önemlisi Halikarnas'tayken Nasıl biri olduğunu hatırlamaya zorladım kendimi. Sonra tek özelliğinin ailesinin itibarı ve Xerxes'le masa arkadaşlığı olan diğer genç soylulardan biri olmadığını fark etmeye başladım. Mardonius kendini hangi durumda bulursa bulsun onu kendi lehine çevirmekte ustadır. Gerekçeler bir yana, yapacaklarını da sır gibi saklardı. İnsan onun ne yapacağı hakkında çok seyrek fikir yürütebilirdi. Kendini hiçbir zaman kendi isteğiyle açmazdı. Fakat Halikarnas'ta nasıl bir insan olduğu hakkında oldukça çok şey öğrendim. Daha dikkatli olmuş olsaydım onu anlamaya bile başlayabilirdim ve onu anlamış olsaydım. Her neyse, ne olabileceği hakkında varsayımlarda bulunmanın bir anlamı yok. Ne olduysa anlatıyorum işte. 20 kadarımız o gece Kral Lidakmis tarafından ağırlandık. 50 yaşlarında sade görünüşlü bir adam olan Lidakmis odanın en ucundaki sedirde oturuyordu. Sağında büyük kralın kardeşi Artanes, solundaki odadaki ikinci en yüksek rütbeli pers olan Mardonius oturuyordu. Geri kalanımız bu üç prensin önünde yarım daire şeklinde dizilmiştik. Köleler her birimize üstlere her türden balıkla dolu üç ayaklı siniler getirdi. O gece hayatımda ilk defa istiridye yedim ve ayrıca kendi mürekkebiyle haşlanmış kalamar gördüm. Fakat yemeye cesaret edemedim. Ziyafet salonu biraz kasvetli ve daima benim gözümde eksik dor tarzında yapılmış uzun bir odaydı. Döşemeye deniz suyunun sürekli sızdığı hasırlar serilmişti. Halikarnas yöneticilerinin eklem yerlerini sertleştiren hastalıklara maruz kalması garip değildir. Lidakmis'in hemen arkasında kralın kızı Artemisia'nın oturduğu bir sandalye duruyordu. Zayıf, sarışın bir kızdı. Kocası sürekli hasta olduğundan sanki oğlu ya da damadıymış gibi babasıyla yemek yiyordu. Deli bir kardeşi olduğu söyleniyordu. Sonuç olarak Dor yasasına göre bizzat kralın varisiydi. Diğerleri gibi ben de gözlerimi ondan alamadım. Zaten bu benim Lais dışındaki bir kadının önünde ilk yemek yiyişimdi. Pers hemşerilerim de aynı derecede şaşkındı. Artemisia babası ona seslenmeden konuşmasa da söylenilenleri dikkatlice dinliyor ve mütevazi davranıyordu. Söylediği sözcükleri işitemeyecek kadar uzaktaydım. Fakat onun parmaklarıyla dikenli kabuğun ortasından eti koparma şeklini seyrederken deniz kestanesi yemeği de öğrendim. Bugün bile Artemisia'yı düşünmeden deniz kestanesi yiyemem. Gerçi artık deniz kestanesi yemiyorum. Körler için çok tehlikeliler. Bu belki de uzun yıllar Artemisia'yı düşünmememin nedenini de açıklar. Dorlar da Trakyalılar gibi çok şarap içer. Şarapla dolu bir boynuz dolaştırılır. Herkes boynuzu yanındakine uzatmadan önce içindeki şaraptan büyük bir yudum alır. Boynuzdaki son damlalar her zaman son içiciden önceki kişinin üzerine serpilir. Bu pis hareketin şans getirdiğine inanılır. Yatağa girdiğimde Mardonius odada yoktu. Şafakta uyandığımda yatakta hemen yanımda deliksiz bir uyku çekiyordu. Onu uyandırdım ve ona limanı dolaşmayı önerdim. Dünyada Anadolu kıyıları kadar güzel bir yer olduğunu sanmıyorum. Kara, sarp kayalıktır ve tuhaf koylarla doludur. Tepeler sık ağaçlıktır. Kıyıdaki düzlükler verimlidir ve iyi sulanmaktadır. Uzaklarda seçilen sivri tepeli mavi dağlar sanki bilge tanrıya tapınmak için yapılmış özel ateş tapınakları gibi görünür. Ancak o günlerde dünyanın manevi olarak yoksul olsa da güzel bu yöresinde bilge tanrı bilinmiyordu. Liman her türden gemiyle doluydu ve hava gemicilerin gemi teknesini ve güverteyi kalafatlamak için kullandıkları zift kokuyordu. Balıkçı tekneleri rıhtıma yanaştırıldığından insanlar ağlarını kıyıya atıyor ve onları debelenen parlak balıklarla dolu olarak çekiyorlardı. Rıhtımdaki tüccarlar da balık için pazarlık etmeye başlıyordu. Gürültü kulakları sağır edici fakat oldukça eğlenceliydi. Limanları hep sevmişimdir. Öğleden hemen önce ya da pazarın en hareketli olduğu vakitte bu ilk defa Halikarnas'ta işittiğim bir deyimdi. Uzun boylu bir denizci dalga kırandan bize doğru yaklaştı. Asık bir suratla beni Skylax'a takdim eden Mardonius'u selamladı. Mardonius bu ismi bildiğimi sanıyordu. Oysa ben dünyadaki en yakışıklı denizci sayılabilecek adamın ismini işitmediğimi söylemekten utanıyorum. Karya yakınlarından bir Yunan olan Skylax, Dara tarafından sık sık seferlere gönderilirdi. Akdeniz'in batı ucundaki bölgelerle beraber Hint Okyanusu'nun güneyinin haritasını çıkaran oydu. Yine Dara'yı Akdeniz'le Kızıldeniz arasında bir kanal inşa etmeye de ikna etmişti. Xerxes büyük kral olduğu zaman gemiyle Afrika'nın çevresini dolaşmasını istedi. Ne var ki Karyalı o zaman bu yolculuğu yapamayacak kadar yaşlıydı. Savaş olacak mı diye sordu Mardonius. Bunu siz bileceksiniz prens dedi. Skylax, Mardonius'a şaşı gibi bakarak. Çoğu denizci gibi onun gözleri de sanki bir zamanlar güneşe çok sık bakmış gibi yarı kapalıydı. Yüzü havadan dolayı nübya siyahına çalarken ensesi köpük beyazıydı. Fakat siz Yunansınız dedi Mardonius. Geçici de olsa eşit olarak gördüğü insanlara karşı her zaman surat ekşitirdi. Aristagoras ne yapıyor? O burada değil, kuzeyde olduğu söyleniyor. Bu kadar güneye geleceğinden şüpheliyim. Biz doğruyuz biliyorsunuz. Kendi kralımız var. Burada tiranlar bulunmaz. Donanması ne kadar büyük? Skylax gülümsedi. Aristagoras'ın kaç tane gemisi olduğu önemli değil. Onların hepsini batırmayı başaracaktır. Deniz lordu değil mi? Hayır değil. Fakat Skylax kaşlarını çattı. Histiaos Milet'te olsaydı deniz lordu olurdu. Bunu gerçekten yapabileceğini düşünüyor musun? Mardonius da bizim kuşağımızdan genç saray mensuplarının geri kalanı gibi saraydaki bizden daha yaşlı insanların her açıdan bizim altımızda olduğunu kabul ediyordu. Gençler böyle saçmalıklar yapmaya her zaman eğilimlidir. Onu iyi tanıyorum, büyük kral da tanıyor. Dara onu yakınlarında tutmakta haklı. Histiaos tehlikeli bir adam olabilir. Bunu aklımda tutacağım. Skylax izin istedi. Mardonius ve ben balık kokan kalabalık limandan Lida Gikmis'in deniz sarayına giden dik ve dar sokaklardan yukarı doğru yürüdük. Yaklaşmakta olan savaştan söz ettik. Hiçbir bilgimiz olmadığından bir gün büyüdüğümüzde ne büyük işler yapacağımızı tartışan okul çocuklarından farksızdık. Bereket versin ki gelecek tam bir sırdı. Her zamanda sırdır. Deniz sarayında Mardonius bana döndü ve şöyle dedi. Seninle konuşmak isteyen biri var. Bilge Tanrı'ya derinden saygı duyan biri. Mardonius, Alkmaionların diniyle açıkça alay etmeye hiçbir zaman cesaret edemese de konu ne zaman açılsa Atossa'nın ince saldırganlığına bürünüyordu. Ben hakikatin bir takipçisiyim. Başkaları benden Bilge Tanrı'nın bilgeliğini yansıtmamı istediğinde olduğu gibi serttim. Artemisia'nın dairesine beni hayrete düşürecek şekilde iki yaşlı kadın tarafından götürüldük. O günlerde harem ağları dor saraylarında bilinmiyordu. Küçük odaya girdiğimizde bizi karşılamak için Artemisia ayağa kalktı. Ona yaklaştığımda pek de güzel olmadığını gördüm. Yaşlı kadınlara çekilmeleri için işaret etti. Oturun dedi Artemisia. Kocamın selamlarını size iletiyorum. Her ikiniz de kabul etmek istedi. Fakat durumu pek iyi değil. Yan odada yatıyor. Artemisia sıvanmamış taş bir duvara kabaca tutturulmuş oymalı ağaç bir kapıyı işaret etti. Dorluların en iyi bildiği sanatlar savaş ve hırsızlıktır. Artemisia bana Bilge Tanrı hakkında adet yerini bulsun diye bazı sorular sordu. Ben de bunlara baştan savma cevaplar veriyordum. 12. cevabın sonunda Mardonius'un önceki gece Artemisia ile yattığını fark ettim. Şimdi kralın kızının peygamberin torunuyla din hakkında tartışma yapmasından daha doğal bir şey olamayacağı şeklinde makul bir sebebe dayanarak ona gün ortasında saygıdeğer bir ziyaret yapıyormuş görüntüsü vermek için beni kullanıyordu. Canım sıkılmıştı. Kızın sorularına cevap vermeyi kestim. Bunun farkına bile güç vardı. Gözlerini Mardonius'tan ayıramıyordu. Sanki önceki gece bir düzine dikenli su kestanesini ustalıkla yediği gibi onu oracıkta yutmak istiyordu. Mardonius benim kendisine daha fazla alet olmayacağımı anladığında kendisi dinden söz etmeye başladı. Kız da ciddi biçimde dinliyordu. Fakat Mardonius sonunda dini metinlerin dışına çıktı. Bilge Tanrı hakkında çok az şey biliyordu. Aynen benim aşığı Mitra hakkında az bilgim olduğu gibi. Sonunda üçümüz de orada oturduk kaldık. Aşıklar göz göze birbirlerine bakarken ben de uzun egemenlik devrinin sonuna gelmiş bir dünya görüntüsü içerisinde kaybolmuş gibi yaptım. Bunu çok iyi beceririm. Hatta bu konuda Zerdüşt'ün bugünkü varisi olan ve size bir deve yükü kilim satacakmış gibi bakan kuzenimden bile iyiyimdir. Tam o sırada içeri kral Lidagmis girdi. Şamatasız gürültüsüz. Neredeyse içeri süzüldü. Şaşkına dönmüş biçimde ayağa fırladık. Mardonius ve Artemisia'nın önceki gece bu odanın döşemeler üzerinde aşk yaptığını bilseydi bile hiçbir şeyi açığa vurmazdı. Bunun yerine bize büyük kralın yemek arkadaşlarının nasıl ağırlanacağını bilen bir ev sahibine yakışır tarzda saygıyla davranıyordu. Gerçi ben Dara'nın sofrasına hiç oturmamıştım. Mardonius ise onunla beraber yemek yemişti. Sonraları tabii ki ben de hayatın sonuna kadar Xerxes'in sofra arkadaşı oldum. Bu büyük bir şerefti. Zira ben ne kraliyet ailesinden ne de soylu altılıdan biriydim. Cyrus Sipitama, sesler düştün torunu, dedi Artemisia. Durumdan hiç de rahatsız olmuşa benzemiyordu. Açıkçası Mardanyos onu tatmin eden ilk kişi değildi. Biliyorum, biliyorum, dedi kral, oldukça yumuşak bir sesle. Bu iki yakışıklı genç prensi konuk ettiğini söylediler. Öyle görünüyor ki benimle parkta ata bineceğini unutturacak kadar büyülemişler seni. Artemisia birden özür diler gibi bir tavır takındı. Unutmuştum, çok üzgünüm. Onlar da gelebilirler mi? Eğer isterlerse tabii. Nereye geleceğiz, diye sordu Mardanyos. Geyik avlayacağız, dedi Artemisia. Bize katılın. Mardanyos ve ben o ilginç günü Didakmis ve Artemisia ile birlikte görünmez geyiği avlamakla geçirdik. Kız oldukça gösterişli biçimde önümüzde at sürüyordu. Pelerini rüzgarda uçuşuyor, mızrağı ise sürekli hazır duruyordu. Tanrıça Artemis'e benziyor değil mi, diye sordu Didakmis. Amazonlara benzeyen kızıyla gurur duyuyordu. Daha güzel, daha hızlı, dedi Mardanyos bana bakmayarak. Artemis kötülüklerin başı olduğundan kötülüğü savuşturma işareti yaptım ve bunda başarılı da oldum. Artemisia birden alçaktaki bir dala çarparak atından aşağı düştü. Kadına en yakın ben olduğumdan onun sanki dorlu bir süvari gibi lanet okuduğunu duydum. Fakat Mardanyos onu işitecek kadar yakına geldiğinde hafifçe ağlamaya başladı. Mardanyos yumuşak biçimde atına binmesine yardım etti. Halikarnas'tan Sart'a uzanan yol üzerinde uzun uzadıya Artemisia'yı tartıştık. Mardanyos onun kendisini baştan çıkarttığını itiraf etti. Öte yandan, diye de ekledi, oldukça güçlü bir iradesi var. Bütün dorlu kadınlar böyle midir? Hiçbir dorlu kadın tanımıyorum, Lais İonyalı. Yan yana ağaçlık bir boğazdan geçmek üzere ilerledik. Geceliğin hafif bir don vardı ve atlarımızın toynaklarının ağırlığı altında kırılan donmuş dallar, yapraklar ve bitkiler çıtır çıtır sesler çıkartıyordu. Önümüzde ve arkamızda ikili sıra halinde ilerleyen süvariler bu dik ve soğuk ağaçlıklar arasından yol açıyordu. Mardanyos ve ben her zaman komutanımız Artanes'in hemen arkasında tam ortada yolculuk ediyorduk. Savaş durumunda Artanes saldırıyı merkezden yönetecek, ön kol sola, arka kol ise sağa geçecekti. Tabii ki ben açık alandan söz ediyorum. Bu yüksek dağ vadisinde bize saldıran herhangi birisi hepimizi öldürebilirdi. Fakat zihinlerimizde askeri türden bir tehlike korkusu yoktu. Aniden Mardanyos, onunla evlenmek istiyorum, dedi. Kadın zaten evli, dedim. Bunu zikretmeye değer bulmuştum. Kocası kısa süre sonra ölecek. O bunu sadece birkaç hafta ya da birkaç ay sonra gerçekleşeceğini düşünüyor. Yoksa gidişatı hızlandırmayı mı planlıyor? Mardanyos başını salladı, çok ciddiydi. Ona kendisiyle evlenebileceğimi söyleyebildiğim an o bir dul olacak. Döşemenin üzerinde bana bu sözü verdi. Böyle bir eş beni tedirgin ederdi. Mardanyos güldü. Bir kere benimle evlendi mi hareme girer ve bir daha oradan çıkamaz. Benim hiçbir karım, hiçbir erkeği onun beni ağırladığı gibi ağırlayamaz ya da geyik avlayamaz. Onu neden istiyorsun? Mardanyos döndü ve bana gülümseyen düz çeneli yüzünün tüm güzelliğini gösterdi. Çünkü Halikarnas'ı, Kos'u, Nisiros'u ve Kalimna'yı istiyorum. Artemisia'nın babası ölünce kendiliğinden bu yerlerin kraliçesi olacak. Dor yasası böyle. Annesi de Giritli bir dorluydu. Artemisia Girit üzerinde de hak iddia edebileceğini söyledi. Eğer kocası güçlü olursa bunu yapacaktır. Bu seni denizlerin hakimi yapacak. Bu beni deniz lordu yapacak. Mardanyos yüzünü döndü. Gülümseyişi kaybolmuştu. Büyük kral böyle bir evliliğe asla izin vermez. Konunun özüne gelmiştim. Histiaus'a bak. Trakya'daki gümüş madenlerini alır almaz Sus'a çağrıldı. Fakat o Yunan, ben Pers'im, Dara'nın yeğeni, Gobiras'ın oğluyum. İşte bu yüzden böyle bir evlilik imkansız ya. Mardanyos hiçbir şey söylemedi. Haklı olduğumu tabii ki o da biliyordu. Ayrıca konuyu Dara'ya açmaya hiç cesaret edemedi. Fakat birkaç yıl sonra Artemisia tek başına kraliçe olduğunda Xerxes'ten onunla evlenmek için izin istedi. Xerxes çok şaşırmıştı. Hatta Mardanyos'a şöyle takıldı. Dağlılar kanlarını aşağı bir ırkınkiyle asla karıştırmamalıdır. Mardanyos'un çoğu zaman saygı kurallarını aştığını bilen Xerxes, onun kendisinin Alkmaion kanını rahatça ve çoğu zaman da gayrimeşru yollarla yabancı kadınlarınkiyle karıştırdığını söylemeye cesaret edemediğinin farkındaydı. Ne gariptir ki Xerxes'in yabancı kadınlardan olan çocukların akıbeti hep kötü olmuştur. Fakat doğruyu söylemek gerekirse niteliklerini göstermelerine fazla şans tanınmamıştır. çoğu sonraki saltanat devrinde idam edilmiştir. 3. Sonbaharın başlarında Sart'a vardık. Bütün hayatım boyunca yeryüzündeki en zengin adam sayılan ve Cyrus karşısındaki yenilgisi binlerce şarkıya, oyuna, söylenceye ve hatta şehvet ve taşkınlık hikayelerine konu olan Krezus tarafından tekrar tekrar yaptırılan bu görkemli şehir hakkında çok şey işitmiştim. Ne görmeyi umduğumu şu an hatırlamıyorum. Sanırım saf altından yapılardı. Karşılaşmayı beklediğim. Halbuki bunun yerine 50 bin nüfuslu, çamur ve kamıştan evlerle dolu sıradan bir şehir buldum karşımda. Yollar gelişi güzel olduğundan Sart'ta kaybolmak aynı derecede sevimsiz Sus ya da Atina'da kaybolmaktan bile kolaydı. Mardanyus'la birlikte askerlerimizi şehrin güneyinde bir yere konuşlandırdıktan sonra yine beraberce Sart'a doğru at sürdük ve çok geçmeden yolumuzu kaybettik. Daha da kötüsü, halk ne Persçe ne de Yunanca konuşuyordu. Lidyalılar Lidya dilinden başkasını konuşmazlar. Saatlerce at sırtında bütün yollara girdik çıktık. Asma balkonlar ve üst katlar sürekli bir tehlikeydi. Özellikle de çamaşırlarla kaplı olduğu zaman. İkimiz de halkı fevkalade güzel ve bakımlı bulduk. Erkekler saçlarını uzun şeritlerle örüyor ve yumuşak tenlerini solgunluğuyla övünüyorlardı. Hangi rütbeden olursa olsun hiçbiri güneşte dolaşmayı göze alamaz. Yine de Lidya süvarisi dünyadaki en iyi süvari ve Pers ordusunun dayanak noktasıdır. Sonunda atlarımızdan indik ve sadece şehir merkezinden değil, pazar yerinin de ortasından geçen nehir boyunca ilerledik. Büyük Cyrus'un dediği gibi, eğer şüphedeyseniz en iyisi bir nehri izlemektir. Sart'taki pazar yeri Sus'takinden bile büyüktü. Tuğladan bir duvarla çevrili 10 bin çadırda ve çarşıda, yeryüzünde satın alınabilecek her şey satılmaktaydı. Karyalı iki çiftçi gibi, ağzımız hayretten açık dolaşırken kimsenin dikkatini çekmedik. Pers subayların çevrede dolaşması Sart'ta pek de garip karşılanmaz. Dünyanın her köşesinden gelen tüccarlar mallarını sergiliyordu. Atina'dan şarap küpleri, Hindistan satraplığından pamuklu kumaşlar ve yakutlar, Pers dağlarından kilimler göze çarpıyordu. Çamurlu akan nehir boyunca altlarında yüzlerce huysuz devenin kösteklendiği sıra sıra hurma ağaçları uzanıyordu. Kimisi egzotik yüklerini sırtlarından atmakla rahatlıyor, kimisi ise kırmızı elbiseler, 12 telli harplar ve altın başta olmak üzere pek çok Lidya malıyla yükleniyordu. Evet, Sart gerçekten de bir altın şehridir. Zira çamurlu nehir toz altınla doludur. Altını çamurdan ayırarak ilk defa mücevhere dönüştüren Krezus'un babasıydı. Ayrıca ilk defa altın paralar bastıran da oydu. Sart'ın arka tarafındaki tepelerde dünyanın en kıt madenlerinden biri olan gümüş bulunmaktadır. Ben de yaklaşık 100 yıllık oldu sanılan gümüş bir Lidya parası vardı. Eğer öyleyse Krezus'un büyük babası tarafından basılmış olmalı. Dolayısıyla bildiğimiz ismiyle madeni para gerçekten de Lidyalıların iddia ettiği gibi Lidya'da ortaya çıkmıştır. Bendeki Lidya parasının üzerinde neredeyse tamamen aşınmış bir aslan kabartması vardı. Onu Katay'da çaldırdım. Çok zenginler diye haykırdı Mardanyus. Pazar yerini tek eliyle yağmalayabilecekmiş gibi görünüyordu. Bunun nedeni evleri için çok fazla para harcamaları olsa gerek dedim. Bu efsane şehrin çirkinliğinden dolayı uğradım hayal kırıklığı sürüyordu. Sanırım zevk ilk önce gelir dedi Mardanyus ve sonra rehberimiz olmayı kabul eden bir medliyi selamladı. Pazar yerini yavaş yavaş geçerken birçok parlak renk ve keskin kokudan yüz kadar dilin yorucu lakırtısından sarhoşa dönmüştüm. Pazar duvarının hemen ilerisinde gölgelik ağaçlarla dolu bir dinlenme alanı vardı. Bu alanın sonunda Krezus'un kerpiç ve keresteden yapılma iki katlı eski sarayı bulunuyordu. Burada Lidya'nın Pers satrapı yaşıyordu. Tozlu bir koridordan aşağıya Krezus'un taht odasına doğru bir mabeyinciyi izlerken Mardanyus başını salladı. Dünyadaki en zengin insan olmuş olsaydım kesinlikle bundan daha iyisini yapardım dedi. Artafrenes tahtın yanında bulunan ve büyük kral odada olmadığı sürece boş tutulan bir sandalyede oturuyordu. Tahtın ham altın, gümüş alaşımından büyük kralın aslan tahtının tam bir kopyası olduğunu görünce oldukça şaşırdım. Artafrenes bir grup Lidyalı ile söyleşmesine rağmen Mardanyus'u görünce kalktı ve onu dudaklarından öptü. Ben ise satrapı yanağından öptüm. Sart'a hoş geldiniz dedi. Artafrenes bana babası Histaspes'i hatırlatıyordu. Bizimle burada kalacaksınız. Artafrenes sonra bize Lidyalıları takdim etti. Çok yaşlı adamlardan birinin, Krezus'un oğlu Adres olduğu ortaya çıktı. Zamanla geçmişle olan bu büyüleyici bağlantıyı iyi kavramaya başladım. İleriki günlerde Artafrenes'le ve Yunanlarla sık sık karşılaştık. Sanki yeryüzündeki bütün Yunan macera perestlerin yolu Sart'a düşmüştü. Bunların hepsinin kiralık olduğunu söylemenin gereği yok sanırım. Artafrenes onları kiralamıştı. Zira her biri sadece mükemmel asker ve gemici olmakla kalmayıp zeki ve aynı zamanda da güvenilmezdiler. Demokrit bana itiraz etmeyecek kadar kibardır. Fakat Yunanların normalde birbirlerine pek göstermediği bir Yunan taraftarlığı gördüm. Onları Pers sarayında görmüştüm. Onları büyük krala kendi şehirlerine saldırması için yalvarırken dinledim. Zira hiçbir Yunan başka bir Yunan'ın başarısına tahammül edemezdi. O yıllar Pers ülkesinde yaşayan Yunanlar olmasaydı Yunan savaşları hiç olmayacak ve Xerxes imparatorluğumuzun sınırlarını Himalayalara ve belki de daha öteye kadar bütün Hindistan'ı içine alacak şekilde genişletecekti. Fakat daha şimdiden ihtimaller listesi oldukça kabarık. Hippias, Sart'ta katıldığım ilk meclis toplantısındaydı. Yanında Thessalus ve eski okul arkadaşım Milo vardı. Hippias önceki kış köşkte yaptığımız toplantıyı hatırladı. O zamandan beri dedenin eserlerini okumaktayım. Hakikatin takipçisi olmanız beni mutlu etti Tiran, dedim. Oldukça naziktim. O günlerde dedemin öğretilerinin çok azının kağıda döküldüğünden söz etmedim. Şimdi tabii ki hepsi Zerdüşt'e atfedilen dualar, ilahiler ve konuşmalar deri kaplı kitaplar halinde ciltlenmiştir. Sart'ta katıldığım ilk toplantıda Hippias millet üzerine toplu bir Pers saldırısı önerdi. Yaşlı Tiran alışık olduğumuz ciddiyetle konuştu. Aristagoras'ın donanmasıyla birlikte hala Kıbrıs'ta olduğunu biliyoruz. Yine Atina'daki demagogların ona 20 gemi gönderdiğini de biliyoruz. Şu anda bu gemiler Kıbrıs'tan çok uzak olmasa gerek. İki donanma birleşmeden milleti yeniden ele geçirmeliyiz. Şehir iyi korunuyor, dedi Artafrenes. Herhangi bir stratejiyi benimsemekte ağır davranıyordu. Bu hiç şüphesiz devlet adamlığının özünün ne zaman hiçbir şey yapamaması gerektiğini bilmek olmasına dayanıyordu. Millet tarihi, dedi Hippias, Atina'nın kolonisi olarak başladı. Bugün bile birçok milletli aileme sevgi beslemektedir. Bu saçmaydı. Millet Atina'nın kolonisi olsa bile bu Peisistratoslardan çok önceydi. Her ne olursa olsun millet de Aristagoras'ın bağımsızlık girişiminde bulunduğu zaman keşfettiği gibi çok az insan Tiranları sevmekteydi. Şehrin üst sınıfları, Aristagoras onlara Atina tarzı bir demokrasiye sahip olma izni vermedikçe Perslere karşı baş kaldırmayı reddetti. Bu nedenle maceracı onlara istediklerini vermek zorunda kaldı. Kısa süre sonra keşfedeceğimiz gibi Tiranların ömrü büyük kralın Yunan şehirlerine karşı yürüttüğü politikayla yapay olarak uzatılmıştı. Öyle görünüyordu ki yönetici sınıflar ne Tiranlara ne de onların müttefiki olan sıradan halka katlanabiliyordu. Netice olarak bugün bütün Yunan şehirleri isim olarak demokrasi, gerçekte ise oligarşi durumundalar. Demokrit, Atina'nın şu anki yönetiminin bundan daha karmaşık olduğunu düşünüyor. Ben ise aynı fikirde değilim. Mardanius, Hippias'ın önerisini destekledi. Bunda kendisine askeri bir şöhret kazandırma şansı görüyordu. Bu benim işime yarayacak, dedi. Tatlı Lidya şarabından çok fazla içtiği bir gece. Eğer millete saldırı yönetmeme izin verirlerse gelecek yaz evimizde olacağız. Mardanius savaşın kendisini adam edeceğini söylediğinde haklıydı. Fakat ertesi yaz evimize dönemedik. İyonyalı asilerle yapılan savaş tam 6 yıl sürdü. Mecliste yapılan bir haftalık tartışmadan sonra Artafrenes, Pers ordusunun ve Lidya süvarilerinin yarısını millet üzerine yapılacak saldırıya tahsis etmeye karar verdi. Mardanius, Dara'nın en büyük oğlu ve Xerxes'in rakibi Artabazenes'e komutan yardımcısı olarak atandı. Ben Satrap'ın Sart'taki mahiyetinde kalacaktım. Kötü haberlerin ilki Kibele tapınağındaki bir ayinde geldi. Bunun tam da yerinde olduğunu düşünüyordum. Zira şeytana tapılan bir ayinde işim yoktu. Fakat Artafrenes bütün mahiyetinin kendisiyle tapınakta olmasından ısrar etmişti. Lidyalıların gönlünü almalıyız. Onlar da bizim gibi büyük kralın kulları. Onlar da bizim gibi sadakat dolu, demişti. Rahibelerin harem ağalarıyla dans etmesini tiksintiyle seyrettim. Hangisinin rahibe, hangisinin harem ağası olduğunu söylemek kolay değildi. Zira hepsi kadın gibi giyinmişti. Aslını söylemek gerekirse harem ağaları genellikle rahibelerden daha iyi giyiniyordu. Bu karanlıkta kalmış birçok ırkın Anahita, Kibele yahut Artemis ya da doymak bilmez ana tanrıçanın taşıya geldiği herhangi bir başka isme duyduğu derin saygıyı hiçbir zaman anlamadım. Sart da tanrıça gününde ona tapmak isteyen genç adamlar üreme organlarına bir kesik atıp bir ellerinde yaralı organlarını tutarak sokaklarda koşar. Tanrıçanın daha az ateşli taraftarları ise yeni bir harem ağasının kanının üzerine sıçramasını iyi talih sayar. Bu zor değildir. Oldukça çok kan vardır çünkü. Sonunda kendi kendini yetiştirmiş harem ağası yorgunluktan bitmiş halde kesilmiş cinsel organlarını bir evin kapı yerinden içeri atar. O zaman ev sahibi adamı içeri alıp ona sağlığına kavuşuncaya kadar bakmak zorunda kalır. Bu ayini Sart'ta olduğu kadar Babil'de de defalarca izledim. Bu genç adamlar çıldırmış gibi göründüğünden sanırım ilk önce bağma içmiş ya da halüsinasyonlara neden olan kolkis balı gibi aklı bozucu maddeler almış olmalılar. Başka türlü herhangi birisinin sağlam kafayla herhangi bir şeytana bu şekilde tapmasını düşünemiyorum. O gün Sart'ta cinsel organlarını açık bir kapıdan içeri atan zavallı bir adam gördüm. Ne yazık ki hedefi tutturamadı. Sonra yol ortasında yavaş yavaş kan kaybından ölüme doğru yol aldı. Zira sanki cinselliğine uygun bir ev bulamayan, sözde Kibele rahibinin yardımına koşmak dinsel inançlara aykırıydı. Kibele ayinin sonu gelmek bilmezdi. Tütsü o kadar yoğundu ki Yunan tarzı bir kemer altında duran uzun boylu tanrıça heykeli neredeyse görünmüyordu. Tanrıça bir aslanla kıvrılmış iki yılan arasında tasvir ediliyordu. Yaşlı Ardres baş rahibenin yanında duruyor ve Lidya kraliyet ailesinin son üyesinden böyle yüce bir davada bekleneni yapıyordu. Sartlar duruma uygun şekilde kendilerinden geçmiş haldeydiler. Bu arada Artafrenes ve Hippias sıkılmış görünmemek için ellerinden geleni yapıyorlardı. Fakat Milo esniyordu. "Bütün bunlardan nefret ediyorum," dedi. Bana o sade ve çocuksu tavrıyla. Ben de dedim. Gerçekten içten konuşuyordum. Bunlar okuldaki mecusilerden bile daha berbatlar. Batılın takipçisi olan mecusileri kastediyorsun herhalde dedim. Gerektiği gibi saygılı davranıyordum. Milo kıkır kıkır güldü. Eğer hala ateşperestsen asker kıyafeti içinde ne yapıyorsun burada? Buna ters bir cevap veremeden önce bir süvari görünüverdi. Atından atladı ve onu saygısızca tapınak çevresinde köstekledi. Artafrenes adam elinde bir mesajla kendisine yaklaşırken kaşlarını çattı. Artafrenes'in yüzü mesajı okuduğunda daha da asıldı. İonya donanması Atina donanmasıyla buluşmuştu ve iki donanma şu an Efes'ten demir almıştı. Daha da kötüsü güneyde Milet'ten kuzeyde Bizans'a kadar bütün İonyalı Yunan şehirleri büyük krala açıkça baş kaldırmıştı. Artafrenes bir hafta sonra Krezus'un sarayında bir ziyafet verdi. Bunun neden olduğunu hatırlayamıyorum. Tek hatırladığım gece yarısına doğru konuklardan birinin şehirde yangın olduğunu fark etmesiydi. Sart'taki yapılaşma çok sağlıksız olduğundan hiç kimse buna önem vermedi. Her gün evler yanıp kül olur ve tekrar yapılır. Sart'ın amblemi bence aslan değil anka kuşu olmalıdır. Hippias bize bütün Yunanların ailesine duyduğu sevgiyi bir kez daha hatırlatırken bir dizi mesaj geldi. Yunan güçleri Efes'te karaya çıkmıştı. Sart üzerine yürüyorlardı. Şehrin kapılarına dayanmışlardı. Şehre ulaşmışlar ve şehri yakmışlardı. Artafrenes afallamakla kalmamış, aynı zamanda açıkça büyük bir savaşı yönetmeye uygun biri olmadığının işaretini de vermişti. Öte yandan bir grup asi, İonyalı ve Atinalı Yunan'ın Pers ülkesinin içlerine kadar ilerleme ve Lidya başkentini yakma cüretini gösterebileceğini kim bilebilirdi? Artafrenes herkesi silah başına çağırdı. Önüne geleni yalayıp yutan alevler ortalığı gün ışığı gibi aydınlattığından askerlerin toplandığı parka doğru koşarken birbirimizi net biçimde görebiliyorduk. Herkes savaşa hazırdı. İyi ama düşman neredeydi? Bu arada gök altın kırmızısı alevlerin ışığı ile aydınlanıyordu ve serin gece artık sus yazı kadar bunaltıcı olmuştu. Sonunda Artafrenes'in yaverlerinden biri çıka geldi. Düzenli bir biçimde Akropol'e kadar geri çekilmemiz gerektiğini söyledi. Ne yazık ki emir çok geç gelmişti. Şehrin dışındaki tüm yollar alevler tarafından kesilmişti. Sonuçta yapabileceğimizin en iyisini yaptık ve pazar yerine koştuk. En kötü ihtimalle yangın sönünceye kadar nehirde yüzebilirdik. Sart'taki herkesin kafasında aynı düşüncenin olduğunu söylemeye gerek yok sanırım. Pazar yerine vardığımızda Alan çoktan Pers ve Lidya askerlerinin yanı sıra şehir halkıyla da dolmuştu. Öyle sanıyorum ki kıyamet günü de Sart'ın yanışı gibi bir şey olacak. Alevler rüzgarın emrinde her yana yayılırken çığlık çığlığa kaçışan insanların, bağıran hayvanların ve birbiri üzerine yıkılan binaların sağır edici gürültüsü dünyanın sonunu andırıyordu. Fakat Sart'ı yok eden rüzgar hayatımızı kurtardı. Belli bir süreklilikle esmemiş olsaydı alevlerden boğulabilirdik. Böylece soluyabileceğimiz kadar hava oluştu. Ayrıca pazar yerini çeviren duvarlar da alevleri kırmaya yaradı. Pazarın içindeki hiçbir şey, alevleri, yangını sularında yansıtan nehrin kıyısındaki sıra sıra hurma ağaçları kadar engellemedi. Bilge Tanrı'ya dua ettim ve dünyanın sonundaki erimiş maden düşüncesine daldım. Hayatımda kendimi hiç bu kadar çaresiz hissetmemiştim. "Bir sal yapabiliriz," dedi Milo. "Nehrin aşağısına doğru gidebiliriz." "Sizin Atinaların bulunduğu yere öyle mi? Yanlarından geçersek bizi yakalayıp birer birer öldürürler." Birçok Sartlı suda çırpınıp duruyor, kimisi bir ağaç parçasına, kimisi de şişirilmiş tulumlara tutunarak suyun üstünde kalmaya çalışıyordu. Zırhlarımızdan kurtulmak zorundaydık. Suda boğulmayı, yanmayı tercih ediyordum. Fakat o anda hayati bir karar vermeden önce mümkün olduğunca uzun bir süre beklemek istiyordum. Milo başını salladı. "Silahlarımı atamam," dedi. Profesyonel bir asker ve de Tiranların varisi olarak savaşta ölmeliydi. Ne var ki dört unsurun birbirine karşı verdiği savaştan başka savaş yoktu. Birden Lidya süvarileri pazar yerinin karşısına doğru hücum etti. Atlardan birinin yelesi tutuşmuştu. Binicisinin uzun saç örgüleri de at ve binicisi sanki ortak bir karar almışçasına nehre daldı. Bereket versin ki sahneye Artaferenes'in kurmay başkanı çıktı. Biliyorum hayatımızı kurtaran bir insana karşı saygısızlık ama ismini unuttum. İri yarı bir adam olduğunu ve elinde sivil ya da asker, herkes üzerinde kullandığı kısa bir kırbaç taşıdığını hatırlıyorum. "Sıraya girin, siper alın." Süvariler sola, duvarın yanına, piyade bölükleri nehir kıyısına. "Yanan ağaçları temizleyin, bütün siviller diğer tarafa." Şaşkına dönmüştüm. Bir kere daha disiplinli bir ordu haline gelmiştik. Yanıp kül olacağımızı düşündüğümü hatırlıyorum. Fakat alevler pazar yeri duvarının dışında kalmıştı. Ama Yunanlar duvarın ardında kalmadılar. Yüksek sesle bir zafer türküsü söyleyerek koşar halde pazar yerine ulaştılar. Pers ordusuyla Lidya süvarilerinin savaşa hazır olduğunu gördüklerinde ise daha fazla ilerlemediler. Sart halkı sığınaklara koştuğunda Pers komutanı saldırı emrini verdi. Yunanlar sessizce geldikleri yoldan kayboldular. Süvariler onları şehrin rüzgarın çılgınca estiği sokaklarında takip etmeye çalıştıysa da Yunanlar onlara göre çok hızlıydı ve yangın da çok şiddetliydi. Ertesi gün öğlen vaktine kadar Sart'ın üçte ikisi kül olmuştu. Bu küller haftalarca için için yandı. Fakat ilk yerinde gelişi güzel yapılmış olan şehir şaşırtıcı bir hızla yeniden inşa edildi. Ve Sart 6 hafta içerisinde tamamen harabeye dönmüş Kibeli Tapınağı dışında eski görünümünü aldı. Bunun bizim için iyi bir şey olduğu ortaya çıktı. Lidyalılar Yunan yanlısı olmakla birlikte Kibeli'ye karşı gösterilen bu saygısızlığa müthiş öfkelenmişlerdi. Öyle ki Lidya süvarileri Yunan güçlerinin yarıya yakınını Efes yolunda yok etti. Ne var ki Yunanların stratejisi bütün olarak düşünüldüğünde başarılı oldu. İmparatorluğunun kalbinde büyük krala meydan okumuşlar, Lidya başkentini yakmışlardı. Artabazenes'i Lidya'yı savunmak için millet üzerindeki kuşatmayı kaldırmaya zorlamışlardı. Bu sırada denizde Aristagoras ve Atinalıların birleşik donanmaların ulaşılmaz ve bir zaman yenilmez olduğu görüldü. Kışın sonlarına doğru İonya şehirlerinin isyanına Kıbrıs adası da katıldı. Persler artık İonya Birleşik Krallığı olarak bilinen korkunç bir yeni oluşumla savaş halindeydi. 11. ayrımın sonu, sayfa 172.